بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Evet kıymetli kardeşlerim, İmam Ebu Abdillah, Ebu Abdillah Muhammed İbni İsmail El-Bukhari Rahimahullah'ın Es-Sahih El-Musned adlı hadis kitabını, meşhur adıyla Sahihul Bukhari'yi okumaya devam ediyoruz. Dersimize başlamadan önce birkaç ilan ile sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu hafta Allah nasip ederse pazar günü, her ayın son haftasındaki, son pazar günündeki toplantımızı bu hafta yapacağız. Bu haftaya denk geldi. 31 Ağustos'ta pazar günü sabahleyin saat 9'da mutat olarak yapmış olduğumuz kahvaltı. Hepinizi bekliyoruz bu kahvaltıya. Kardeşlerimizi davet edin. Arkadaşlarımızı davet edin. Hatta geçen kardeşlerle burada konuşurken dedi ki çoluğunuzu çocuğunuzu bile getirin. Burada bir kaynaşma olsun. Küçük çocuklar burada büyük abilerini, Müslüman insanları, dindar insanları görsünler. Katılımın yani teşviğe bağlı olarak çok olacağını bildiğim için sürekli üzerinde duruyorum. Birbirimize yani sürekli destek olmamız, sürekli kenetlenmemiz gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zira bunu tavsiye ediyor. Yani Müslümanlar, müminler birbirine diyor ne gibidir? Bir örülmüş duvar gibidir. Yani müminlerin hali, durumu örülmüş duvarın hali gibidir. Yani şimdi şu duvarda sıvanın altında ne var? Örülmüş tuğlalar var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi neye benzetiyor? Bu tuğlalara benzetiyor. Örülmüş duvar. Yani artık o tuğlaları oradan aradan sökmek mümkün mü? Değil. Mümkün değil. Aynı şekilde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor tek bir ceset gibidir. Tek bir ceset gibidir. Ondan bir aza şikayette bulunduğu zaman, yani bir yer, bir aza, bir vücuttaki aza ufak diş dahi olsa, kulak ağrısı dahi olsa, saç ağrısı dahi, saçınız içinde çıkan ufak bir sivilce dahi olsa, bütün vücut ne yapıyor? Rahatsız oluyor, ateşleniyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlerin durumunu buna benzetiyor. Allah Teala Allah yolunda savaşanları o dünyanın mersus, örülmüş duvarlara benzetiyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek cesede, tek vücuda benzetiyor. Yani birbirimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü yaşamış olduğumuz zaman fitne zamanı, yaşamış olduğumuz zaman ahir zaman, sağımızdan solumuzdan fitnelerin böyle gürül gürül kaynadığı bir asırda, bir çağda yaşıyoruz. O sebeple sürekli birbirimize hakkı tavsiye eden, hakkı hatırlatan insanlar olmamız lazım. Birbirimizi Allah için ziyaret etmemiz lazım. Arayıp hal hatır sorup kontrol etmemiz lazım. Sıkıntısı varsa sıkıntısına yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Bunların hepsi bizlerin Müslüman kardeşi yönünde ona karşı yapması gereken bazı vazife ve görevleri. Bu vesileyle de bu pazar günkü dersleri ne yapıyoruz biz? Toplantıları, ay sonu toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Mesela İstanbul'un bir ucu Başakşehir, Kayaşehir, diğer bir ucu işte Kartal. Şimdi Kartal'dan da gelen var, Başakşehir'den de gelen var. Ama olabiliyor ki her zaman insanlar birbirlerine aleykümselam ahmetullah denk gelemeyebiliyorlar. Karşılaşamayabiliyorlar. Görüşemeyebiliyorlar. Burada herkesin birbirini özlemesi lazım. Herkesin birbirini araştırıp sorması lazım. Ve herkesin birbirine hakkı ve hayrı tavsiye etmesi lazım. Dediğim gibi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, öyle bir beldede yaşıyoruz ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ahir zamanda dinini yaşayan kimse, kor ateşini tutan bir kimse gibi olacak diyor. Yani böyle dinini yaşamaya çalışacaksın ve insanlar sana aferin, bravo, maşallah, tebarekallah diyecek. Yok öyle bir şey. İş yerinizde, çevrenizde, apartmanınızda, ailenizde herkes size karşı ne almış? Cephe almış. Öyle değil mi? Sizinle savaşıyorlar adeta. Niye sizinle savaşıyorlar? İşte oğlum, evladım, abi, niye diğer insanlar gibi olmuyorsun? Niye diğer insanlar gibi davranmıyorsun? Niye diğer insanlar gibi işte çalışmıyorsun? Tarzı sürekli neler var bize karşı? Çevrilmiş oklar var. Eğer insan gerçekten kendini bu oklara karşı, bu hücuma karşı güçlü tutmazsa, kuvvetli tutmazsa devrilip gider. Ayakları kayıp gider. Bundan dolayı birbirimize sahip çıkmamız lazım, kenetlenmemiz lazım. Birbirimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmamız lazım. O halde yeni gelen arkadaşlara da hatırlatma babından bu hafta pazar günü 31 Ağustos bizim aylık mutat kahvaltı toplantımız oluyor. Buna hepinizin katılmasını bekliyoruz. Burada kahvaltı yapıyoruz. Ufak bir ders yapıyoruz. Hasbihal ediyoruz. Yani kısa bir süre ne yapmış oluyorsunuz? Birbirinizle görüşmüş oluyorsunuz. Ayda bir de olsa birçok kardeş birbirini bu vakitte görebiliyor. İkinci ilanımız 1 Eylül pazartesi günü Yusuf kardeşimizin akikası var. Kendisinin bir kızı oldu geçen hafta. Rabbim salihalardan eylesin. Mübarek eylesin. Bu vesileyle çocuğu olanlara yapılan ve birçok insanın Hüsnül Müslim'de okuduğu bir rivayet var. Bu rivayet merfu olarak zayıf. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit değil. Hasan-ı Basri'den zikrediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan dua mübarek olmasını dilemek, temenni etmek. Yani belli bir sabit dua yok. Çocuğu olana Allah mübarek kılsın. Allah salihlerden kılsın diye dua edilebilir. Ama özel bir nas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit değil. Pazartesi günü bu akika yemeğine davetlisiniz. Tabi bazı alimler söyledik. Akika yemeğine icabeti vacip gören alimler var. Bazıları düğün yemeğini vacip görüyor. Yani önemli bir davet pazartesi günü. Hele bir de oruçlu olursanız, oruçlu olarak bu davete icabet ederseniz çok daha güzel olur. Hem oruç tutmuş olursunuz, iftarınızı yaparsınız burada. Hem de kardeşinizin akika davetine icabet etmiş olursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın üzerinde hakkı 5'tir, bir rivayette 10'dur diyor. Bunlardan bir tanesi de ne? Davete icabet. Davetine icabet etmek. Senin kardeşliğin senin üzerindeki bir hakkı. Şimdi Yusuf kardeşimiz de ne yapıyor bizi? Pazartesi günü burada akikaya davet ediyor. Bu pazartesi 1 Eylül'de. Özbek pilavı yapılacak. Allah izin verirse. Onu yemeye inşallah hepiniz davetlisiniz. Evet. Hatırlarsanız arkadaşlar, en son İmam Bukhari rahimahullah'ın Allah-u Teala'nın rahmet sıfatını içeren Rahman ve Rahim isimlerinin zikredildiği bir babı zikretmiştik. Bu babın içindeki son hadiste kalmıştık. Zaten iki hadis zikrediliyordu. Geçen hafta genel kurallar zikrettik. İsim, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e göre isim ve sıfatlarla alakalı bazı genel kaide ve kurallar zikrettik. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diyor ki İmam Bukhari, Haddethena Ebu'l-Nu'man. Haddethena Ebu'l-Nu'man. Numan'ın babası. Ebu'l-Nu'man. Tabi yani sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi bir şey gelebilir size. Kim bu Numan'ın babası? Ebu'l-Nu'man. Aleyküm selam. Tabi elhamdülillah Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in bir özelliği de bir hususiyeti de hasaisi de dinini kimden aldığına bakması, dinini kimden öğrendiğini bilmesi. Yani dini öyle ondan duydum, bundan duydum, o şöyle söyledi değil. Kim bunu söyleyen kim? Ve söyleyen kişi kimden naklediyor? Bugün bir tanesi bana soruyor, diyor ki hocam, duydum ki diyor, bir çocukla hiç konuşulmazsa, annesi babası hiçbir dil konuşmazsa eğer, o çocuk kendi kendini Arapça konuşarak yetiştirmiş. Nereden duydun diyor, ya falanca diyor, tarikatta söylediler. Şimdi ehl-i sünnet vel cemaat direkt ne yapıyor? Nereden duydun? Kimden naklediyorsun? O naklettiğin kişi kime dayandırıyor? Kimden söylüyor? Şimdi İmam Bukhari diyor ki Ebu'n-Numan. Ebu'n-Numan kim? Öğrenmek isteyenler bu Ebu'n-Numan'ın anında kim olduğunu bilebilirler. Bununla alakalı yazılmış kitaplar var. Bunlara teracim kitapları deniyor. Ravilerin nerede doğdukları, nerede yaşadıkları, nerede vefat ettikleri, künyeleri, lakapları, isimleri, babasının adı, dedesinin adı, hepsi var. Ebu'n-Numan Muhammed İbnül Fadıl Es-Sedusi. Bu adamın adı Muhammed. Ama künyesiyle meşhur olmuş. Bazıları var. Neyle meşhur oluyorlar? Lakaplarla meşhur oluyorlar. Adamın mesela değişik değişik lakapları var. Zeyyat. Mesela zeyyat ne demek zeyyat? Yağcı. Yani yağ satan, yağla uğraşan gibi. A'meş. A'raç. Ne demek a'raç? Topal. Değil mi? Böyle tanınmış raviler var. O isimlerle, o lakaplarla, o künyelerle, şeylerle tanınmışlar. Ama isimleri biliniyor. Ama künyeleri, lakapları, isimlerini geçmiş. Ebu Hurayra gibi sahabeden. Ebu Hurayra. Herkes Ebu Hurayra diyebiliyor. Ne bu sahabenin adı? Abdurrahman. Abdurrahman. Ebu Hurayra'nın adı kim? Abdurrahman. Diyor ki Buhari, Buhari'nin hocası, yani Buhari'nin bir hocası bu. Ebu'l Fadl. Kale haddesene Hammad ibn Zeyd an Asim el-Ahval an Ebi Osman el-Nehdi an Usame ibn Zeyd. Usame radıyallahu anh, biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgilisi, sevdiği. Kimin oğlu Usame? Usame radıyallahu anh kimin oğlu? Zeyd'in oğlu. Zeyd ise evlatlık edinmenin yasak olmadığı dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlık edindiği çocuk. Tabi evlatlığın yasak olduğu ifadesi şunun için kullanılıyor. Bir insan bakmak için bir yetim alırsa bu yetimi babasına nispet etmesi lazım. Kendisine değil. Yani bugün mesela maalesef yetimhaneden çocuklar alınıyor. Bu çocuklar kime nispet ediliyor? Aileye. Ya, bu caiz değil. Babasının isminin baki kalması lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Ama bu yasak gelmeden önce Zeyd radıyallahu anhu kime nispet ediyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ne diyorlar? Zeyd bin Muhammed. Zeyd bin Muhammed. Muhammed'in oğlu Zeyd diyorlar. Ona nispet ediyor. Sonra ayet iniyor. Diyor ki onları babalarının adıyla çağırın. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a uyarılıyor. O toplum uyarılıyor. Müslüman toplum. Allah-u Teala terbiye ediyor toplumu. İşte bu Zeyd'in oğlu da Usame. Usame genç bir delikanlı, genç bir çocuk. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın da sevgilisi. Sevdiği, en çok sevdiği sahabelerden bir tanesi. Babası gibi. Usame radıyallahu anh'ı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam 15 yaşındayken evlendiriyor. Fatıma radıyallahu anh'a ile. Fatıma bint Kays. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, yani ufak çocuklar olsun, büyük insanlar olsun, hepsiyle ilgileniyor. Toplumun gençleriyle, toplumun çocuklarıyla ayrı bir şekilde ilgileniyor. Yani onların evlenmesi, evlendirilmesi, eğitilmesi, bunların her biriyle bizatihi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilgileniyor. Yani düşünün 1400 sene evvel, yani bugünkü bilimin belki de, bugünkü ilimin o çağları böyle ilkel çağ olarak kabul ettiği dönemde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu o toplumda yani mükemmel kaide ve kurallar var. Yani bebekteki çocukla alakalı yapılması gerekenlerden tutun. Çocuğun yetişmesi, çocuğun evlendirilmesi. Bunların hepsiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilgileniyor, toplumu yönlendiriyor. Eğer toplumlar, eğer milletler sorunsuz bir şekilde, başı ağrımadan bir nesil yetiştirmek istiyorsa, bu konuda da nereye dönmesi lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dönmesi lazım. Şimdi bugünün şeyi, örfü maalesef, bugünün insanlar nezdindeki kabulü 15 yaşındaki çocuk evlendirilir mi? Öyle şey mi olur? Daha o çocuk. Değil mi? Böyle yaklaşıyoruz. Peki Ardından ne geliyor? İnsanlar şu anda neyle uğraşıyor? Bu 15 yaşındaki çocuklar artık öyle bir hale geldiler ki işte bugün daha yeni duyuyoruz. Uyuşturucu dedikleri, yok bonzai dedikleri şeylerle sağda solda sızıyorlar. Bunu düzeltecekler. Yarın başka bir şeyle uğraşacaklar. Bunu düzeltecekler. Yarın başka bir şeyle uğraşacaklar. Onu düzeltmeye çalışacaklar. Yarın öbürsü gün başka bir sorun çıkacak. Niye? Çünkü dinin göstermiş olduğu çözümü çözüm olarak görmüyor insanlar. Hatta bunu ayıp olarak görüyor. Yani 15 yaşındaki çocuk evlenir mi? Evlendirmediğiniz için zaten bugün okullarda, lisede öğretmenler var, konuşuyoruz. 15 yaşındaki çocuklar maalesef hamile de kalıyor kızlar. Evleniyorlar da, kendi aralarında zina da ediyorlar. Bir sürü pislikler oluyor. Demek ki hatta maalesef bizim gibi Müslüman insanlarda bile öyle bir algı oluşuyor ki bu takip edilen bu pislik basın, medya, televizyondan dolayı değil mi? Yani 15 yaşındaki çocuk da ya kardeşim hangi çağda yaşıyoruz havası var insanlarda değil mi? Böyle bir algı var. Ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani toplum öyle bir toplum ki çocukları adam gibi yetiştiriyorlar. Yani Amr İbn-i As ile oğlu Abdurrahman arasında 12 yaş falan var. 13 yaş var arasında. Amr İbn-i As ve oğlu Abdurrahman arasında 11-12 yaş var. Yani 11'de evlendiyse oğlu Abdurrahman doğduğunda Amr İbn-i As'ın yaşı kaç? 12 ya da 13. Abdullah Amr İbn-i As, Abdullah İbn-i Amr İbn-i As'ın doğduğunda babası Amr İbn-i As 12 ya da 13 yaşında. Hatta İmam Şafii diyor kaç yaşında nine gördüm diyor. 19 yaşında mı 20 yaşında mı nine gördüm diyor. 21 mi? Öyle bir rivayet var. 21 yaşında bir nine gördüm İmam Şafii. Yani kadın artık 9'da evlendiyse eğer veya 10'da 9'da evlendi, 10'da doğurdu. Ondan sonra onun çocuğu 9'da evlendi, 19-20'de. Yani 20-21 yaşında İmam Şafii bir nine gördüm diyor. Nine. Anneanne ya da babaanne. Gördüm diyor. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani sünnetinde ne var? Toplum için bir kurtuluş var. Kendi hayatımızda da bu böyle. Eğer hayatımızda bereket istiyorsak, hayatımızda huzur istiyorsak, hayatımızda yani mutlu olmak istiyorsak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ne yapacağız? Tabi olacağız, yaşayacağız. Bugünkü yaşadığımız çıkmazlar, sorunlar, problemler, karılarla olan, hanımlarla olan sorunlar, çoluk çocukla olan problemlerin hepsi neye dayanıyor? Biz bu dini yaşamadığımız için, Allah Resulü'nün sünnetini uygulamadığımız için yaşanıyor. Evet, diyor ki Usame İbn-i Zeyd, tabi Usame 18 yaşında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın orduya komutan tayin ettiği bir sahabe. O orduda Ebu Bekir var, Ömer var, sahabeler var, hepsi asker. Komutan kim? Usame radıyallahu anh. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ediyor. Kendi aralarında sahabeler diyorlar, acaba yani şey mi yapsak? Komutanı değiştirsek mi daha bu 18 yaşında? Diyorlar ki Allah Resulü'nün atadığı bir komutanı biz ne yapamayız? Değiştiremeyiz. Yani sahabede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kararına, sözüne, fiiline son derece bir saygı var. İhtiram var. Temessük var, bağlanma var. Zamane Müslümanları gibi değil. Zamane Müslümanları hadisi duyuyor sahih, işin hükmünü soruyor önce. Bu hadisin hükmü sünnet mi? Eğer sünnetse yani yapmasak da olur. Yani hükmü mekruh mu? Farsa bu acaba böyle mi anlaşılması lazım? Bu çağda da bunu yorumlayan başka bir yorumlar olabilir mi? Gibi ne var? Hep insanlarda bir yerlere çekme var. Ama sahabelerde de öyle bir şey yok. Görüyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir şey yaptığını. Bakıyorsun ki hepsi onu o şekilde ne yapmış? Tatbik etmiş, uygulamış. Ama biz şimdi Müslümanlar olarak mücadele ediyoruz kendi nefsimizle. Acaba pantolonumuzun paçasını indirsek mi kaldırırsak mı? Acaba uzatanlar da var, şunlar da var. Sakalımızı biraz daha mı kısaltsak? Pantolonumuzu biraz da şu şekilde mi yapsak? Gibi ne yapıyoruz? Sürekli bahaneler arıyoruz. İmanımızın eksikliğinden kaynaklanıyor. Ama sahabeye bakın. Yani altın haram diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Alıyor atıyor. Altın haram diyor. Alıp atıyor. Diyor ki Allah Resulü'nün yasakladığı bir şeyi ben de artık ne yapmam? Almam. Yani git kuyumcuya sat, ver hanımına süs yapsın. Yok. Kırmızı elbise giymek haram erkeğe. Alıyor gidiyor tandırda yakıyor. İçki haram deniyor. Diyor ki Enes radıyallahu anh. Sokaklar diyor ne doldu? Medine sokakları içki aktı. döküyorlar. Yani acaba bu içkiden sirke yapabilir mi? Yapılabilir mi? Sirke yapılıp kandillerde bir şey olarak kullanabilir miyiz? Yahudileri, Hristiyanlar var, içenler var. Onlarla ticaret yapabilir miyiz? Yok. Elden direkt ne yapıyorlar? Çıkarıyorlar. Bizim de ne yapmamız lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlılığımız bu şekilde olması lazım. Elbette tabii yani bu bağlılığı gören insanlar bize deli diyebilir yani. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. Yani bu adam kafayı yedi herhalde. Denebilir. Ama gerçekten sünnette yani müminler için rahmet var. Bir abimiz var. Bazı kardeşlerimiz tanıyor abimizi. Birçoğunuz da görmüştür. İsmini vermeyeyim. Böyle biraz daha hassas bir vücuda sahip. Nazik, narin bir kimse. Böyle bizim misvak kullanırken yani hani bu da nasıl olur misvak filan böyle hani bir taraftan kabul ediyor sünnet ama bir taraftan da yadırgıyor. Yani hep böyle misvak cepte kirlenir mi? Öyle olur mu? Böyle olur mu? Biz de onu misvağa alıştırdık. Tabii diyor ki kendisi söylüyor. Hocam diyor ya ben diyor bu misvağı kullandıktan sonra ben de diyor daha önce sürekli 10 günde bir, 15 günde bir dudaklarımda yara çıkardı. Ki yani geçen bir yere gitmiş tatile. Bir hafta 10 günlüğüne diyor orada kullanamadım millet diyor baskı yapar diye şey yapar diye. Geldi dudaklar hep yara dedim ne oldu hayırdır? Misvağı bıraktım hatta latife yaptım ona. Hocam diyor kullanamadım orada misvağı diyor yine diyor dudaklar patladı. Böyle dudaklarında şey gibi birden fazla ne deniyor dudakta çıkan yok işte uçuk. Uçuk var ya. Ama 3-5 tane çıkıyor sağında solunda. Ne zaman misvağı kullandı? 6 ay, 7 ay, 8 ay hiç dudağında ne olmadı? Yara olmadı. Yani demek ki ne var? Sünnetin tatbikinde insanların dünyevi hayatları için faydalar var, güzellikler var. Hayırlar var. Evet. Fekalen nebiyyü kunna inden nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem iz ca'ahu rasulü ihda benatihi. Usame diyor ki Allah Resulü'nün yanındaydık, oturuyorduk. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlardan saklı, uzak, perdeler arkasında yaşayan bir insan değil. Usame radıyallahu anh, genç bir sahabe diyor ki peygamberin yanında oturuyorduk. Birden diyor kızlarından birisinin elçisi geldi. Bu da Zeynep. Zeynep'in elçisi radıyallahu anha. Zeynep radıyallahu anha, kızı Zeynep'in elçisi. Diğer rivayetlerden anlıyoruz bunu. Ted'uhu ile ibniha. Zeynep, peygamberi oğlu için çağırtırmak adına bir elçi gönderdi. Bir rivayette de kızı. Rivayetleri toptan incelediğin zaman kızı Umame. Yani torununu gelip peygamber aleyhisselam görmesini istiyor. Niye istiyor? Çünkü torunu hasta. Küçük torun Umame hasta. Filmevut, ölüm döşeğinde, ölüm anında. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi aleyhisselatü vesselam diyor ki elçiye, irci, sen diyor git, fe akbirha, kızım Zeynep'e haber ver, enne lillahi ma akhaza ve lehu ma a'ta. De ki Zeynep'e, aldığı da Allah'ındır, verdiği de Allah'ındır. Yani üzülme, telaş yapma, sen ne yapamayacaksın? Hiç Allah-u Teala'nın takdir ettiği, yazdığı, tayin ettiği bir şeyi değiştiremeyeceksin. لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ Ne bir saat öne alırlar, ne bir saat geri alırlar. İnsan, yani kader yazıldıysa, o çocuk ölecekse, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızını hazırlıyor. Kadere sabır. اِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى Bu bir taziye. Birisini taziyeye gittiğiniz zaman sünnette söylemeniz gereken şey bu. Aldığı da Allah'ındır, vereceği de Allah'ındır, verdiği de Allah'ındır. Ve kullu şeyin indehu bi ecelin musamma. Her şey Allah indinde bir belirlenmiş, adı konulmuş bir ecelledir, bir süreyledir. Buradan herkes bilsin ki Allahu Teala herkesin yarın ne yiyeceğini, ne içeceğini, nerede öleceğini Allahu Teala biliyor. Yani Allah-u Teala'nın yaratma sıfatının bir lazımı. Biz sıfatları inceleyeceğimiz zaman zikredeceğiz. Mesela Allah-u Teala yaratan mıdır? Yaratandır. Yaratan Yaratma sıfatının bir gereği olarak yarattığını ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Rızıklandırması lazım. Bilmesi lazım. Ne zaman ölecek? Sen bunu yoktan var ettiysen Allah olarak onun nerede öleceğini, ne yiyeceğini, ne yapacağını da ne yapmaktasın? Bilmektesin. Yani yaratma sıfatı ortaya neyi kabul etmemizi gerekli kılar? İlim sıfatını da ne yapmaya kılar? Gerekli kılar. Ki Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede zaten her şeyi bildiğini ne yapıyor bizlere? Zikrediyor. Yani herkes burada bilsin ki Allah-u Teala senin hangi hastalıktan öleceğini, nasıl öleceğini, ne şekilde öleceğini ve dünyanın hangi yerinde öleceğini Allah-u Teala bilir. Bir de bakmışsın ki Mekke'de secde halinde ölüyorsun. Bir de bakmışsın ki hastane odasında serum takılmış bir şekilde ölüyorsun. Bir de bakmışsın ki yatıyorsun, sabah kalkamıyorsun. Yani şu anda dediğim gibi, geçen arkadaşlara da derste de vaazda söylediğim gibi, Bursa'nın, Denizli'nin bir fabrikasında dokunan kefen belki aramızdan birkaç kişinin kefeni. Oradan o banttan çıkan kefen kimin olduğunu biz bilmiyoruz. Ama o yaratıcı, o her şeyi bilen Allah, o çıkacak o kumaş parçasının buradan kime ait olduğunu, eğer buradan bir kimseye aitse, onu biliyor. Onun oradan kamyona yüklenerek yolda gelmesi, dükkana inmesi, rafa. Her birini Allah-u Teala ne yapıyor? Bu kadar ayrıntılı olarak biliyor. Ve her şey bir ecele bağlı. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Femurha feltasbir. Elçiye diyor ki, Allah Resulü'nün elçisi, kızının elçisine, Zeynep'in elçisine radıyallahu anha, emret diyor kızıma, sabretsin. Sabretsin. Biz sabrı alırken, sabrı öğrenirken demiştik ki, sabır kaça ayrılır? Üçe ayrılır. Neydi Turgut sabrı? Söyle bakayım.
Allah'a ibadet etmeye sabır.
İbadete sabır, evet.
Masiyete, günahlara sabır.
Masiyete, günahlara sabır. Üç, Allah'ın takdir ettiği belaya, musibete sabır. Bu sıralamayı belli bir kast ile mi sıraladın, yoksa öyle geldiği için mi?
Bir şekilde sıraladım.
Niye bu şekilde sıraladın?
En mühim sabır Allah'ın ibadetlerine sabır.
En faziletli sabır neye sabırdır? İbadete sabır. Ardından?
Günahlara
sabır. Ardından? Kadere sabır. Niye kadere sabır en sonda geldi? Niye? Çünkü kadere sabır sadece Müslümana ait bir şey değil. Yani kafir de başına gelen bir beladan, musibetten ne yapabilir? Sabredebilir. Kediler, köpekler, hayvanlar, değil mi? Sabredebilir. Yani evet, kadere sabretmek faziletli bir şey. Ama bize emrolunan bir ibadete sabretmek kadar faziletli değil onun yanında. Peki, şu soruyu sormuştuk pazar günkü derste. İnsanın Allah'ın emrettiği bir emri yapmaması mı daha büyük bir günah? Yasakladığı bir yasağı çiğnemesi mi daha büyük bir günah? Emri terk etmek daha büyük bir günah. Anladık mı soruyu? Allah Teala sana bir şey emrediyor. Bir emir var. Bu emri yapmaman mı daha büyük günah? Yoksa bir yasak var, o yasağı çiğnemen mi daha büyük günah? Yani diyelim ki Allah Teala sana diyor ki zekat ver. Ve diyor ki içki içme. Hangisi daha büyük bir günah? İmkanın varken zekat vermemen mi daha büyük bir günah? Yoksa içki içmemen mi daha büyük bir günah? Hangisi? Zekat vermemen daha büyük bir günah. Hatta alimlerin dedi ki bununla alakalı konuşurken, bu meseleyle alakalı şu örneği getirdiklerini söyledik. Adem Aleyhisselam ne yaptı? Günah işledi. Karşılığında ne oldu? Cennetten çıkarıldı. Şeytan emri yerine getirmedi. O da ne yaptı? Allah'ın rahmetinden kovuldu. Hangisinin günahı daha büyük? Şeytanın. Niye? Çünkü şeytan emri ne yapmadı? Yerine getirmedi. Adem ne yaptı Aleyhisselam? Günah işledi. Demek ki bir emri yerine getirmemek, yasak olan bir şeyi çiğnemekten daha büyük bir günah. Sanki böyle bakıldığında, düşünüldüğünde tam tersi gibi geliyor. Yani yasağı çiğnemek daha günah gibi geliyor. Hayır. Yani onun için bir emri yapmak çok büyük bir fazilet kapsıyor. O emre sabretmek, yasağa sabretmekten nedir? Daha fazilet. Yani bir insanın beş vakit sabah namazında mesela camiye gitmesi, sakalını uzatması, paçasını kısaltması mesela, Kur'an okuması, oruç tutması, bunlar yasaklardan daha faziletli.
bunları yerine getirmek daha fazla. Çünkü Allah Teala bunları seviyor. Allah Teala'nın hoşuna gidiyor bunlar. Diyor ki Allah Resulü, ona sabret, ona söyle sabretsin. Vel tahtesib. Ne demek tahtesib? Ecrini, sevabını Allah'tan beklesin. Tabii kadere sabretmek farz. Rıza göstermek müstehap. Yani rıza bir üst makam. Yani razıyım Allah'ım, sen bana bu musibeti verdin, ben razıyım. Herkes diyemez bunu. Ama sabretmek farz. Sabır ise musibetin ilk geldiği anda olur. Sabır musibetin ilk geldiği anda olur. Yani adamın başına musibet geliyor. Vaveylalar bizi mi bulacaktı? Niye bizi bu kadar insanın arasında bizi seçti? Böyle mi oldu gibi. Diliyle söylemese bile bazı insanlar bunu kalbinde hissediyor, yaşıyor. Sonra iki gün, üç gün sonra o siniri soğuyor. Diyor ki elhamdülillah sabrettik. Göster. Hayır. Sabır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ilk andadır. Ve kadere sabretmek, belaya, musibete sabretmek farz. Rıza göstermek müstahap, sünnet. Onu herkes yapamaz, o rızayı. Tabi rıza derken dille değil yani. O kalp. O kalbi terbiye etmek çok zor bir şey. Yani insan diliyle bir şeyler söyle. Kalp amiral gemisi diyor ya. Vücudun amiral gemisi. Vücutta böyle. Yönetici. Vücudu ne yapıyor? Ya itaate emrediyor. Ya da fitneye, fücura. Günün tabiriyle çakallığa, çukallığa, günaha bunlara yönlendiriyor. Tabi bu kalbin de tesir aldığı neler var? Etkenler var. Bunlardan bir tanesi de uzuv, azalar. Yani sen gözünü, dilini kontrol edersen kalp ne oluyor bu sefer? Adam oluyor, salih oluyor. Ve sana bu sefer hayrı emreden, seni hayra yönlendiren bir aza oluyor. Organ oluyor, uzuv oluyor. Eğer sen gözünle harama bakarsan, dilinle haramı konuşursan, ağzınla haramı yersen kalp ne oluyor? Bozuluyor, ifsad oluyor. Bu sefer sana her türlü fitneyi, fesadı güzel gösterip çevirmeye, döndürmeye başlıyor. فَاَعَادَتِ الرَّسُولَ اَنْهَا قَدْ اَقْسَمَتْ لَيَأْتِيَنَّهَا Zeynep, peygamberimizin kızı Zeynep radıyallahu anha, kendisine peygamberin elçisi gelip peygamberimizin söylemesini istediği sözleri nakledince Zeynep diyor ki bir daha git peygambere sallallahu aleyhi ve selleme, diyor ki Allah'a yemin olsun ki bana gelecek. Bu hala Araplarda var. Adamdan yemeğe gidiyorsun, misafir gelmiş, oturuyorsun. Tam hesap ödeyeceğim diyor ki vallahi ben ödeyeceğim diyor. Şimdi eğer müminin mümin üzerindeki haklarından bir tanesi de neydir? Yeminini ne yapmak? Bozdurmamak. Yani yeminini bozdurmayacaksın Müslüman kardeşine. Tabii bu güzel adet bizim Türklerde pek yok. Pek yok yani. Var olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz elhamdülillah var. Cömertlik ayrı bir şey, ayrı bir güzellik. Mesela gidiyorsunuz böyle, adam diyor ki ben diyor ya, diyorsun sen misafirsin. Biz, o diyor ben, biz, ben, biz, en son diyor ki vallahi ben ödeyeceğim. Şimdi Zeynep de radıyallahu anha diyor ki Allah'a yemin olsun ki diyor peygamberimiz gelecek. Yemin etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama geliyor, elçi yeniden haber veriyor. Kızın yemin etti, geleceksin. Ve kâmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz de kalkıyor, bakın koskoca peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve kâme mâhu Sa'd ibn-i Ubâde. Sa'd ibn-i Ubâde biliyorsunuz, Hazreç kabilesinin efendilerinden, ileri gelenlerinden. Ve Muaz ibn-i Cebel, peygamberimiz ve bu iki sahabe de kalkıyorlar peygamberimizle birlikte. فَدُفِعَ السَّبِيُّ اِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعْ Küçük çocuk peygamberimize veriliyor. Çocuk böyle nefes alıp veriyor, ses çıkartıyor, hırıldıyor. كَأَنَّهَا فِي شَنِّنْ Şen, biz ne diyoruz ona? Kırba mı diyoruz? Su konulan o eski kaplara ne deniyor? Kırba mı deniyor? Kırba. O kırba gibi diyor, ses çıkarıyor. Yani kırba, o su torbaları var ya, Çinlerin, Japonların sattığı. Eskiden onlar neydi? Deriden yapılırdı. Onun gibi diyor, ne oluyor? Bebekten böyle ses çıkıyor ve yani eli, ayağı, vücudu değişik değişik hareketler yapıyor. وَقَامَ مَا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri diyor doldu. Yani yaşardı. فَقَالَ لَهُ سَعَدْ Sa'd ibn-i Muaz diyor ki ya Resulallah ma haza? Peygamberimizin gözyaşı döktüğünü görünce sahabe hemen bir soru soruyor. Ma haza? Ne demek ma haza? Bu nedir? Yani bu ne? Ne yapıyorsun? Tabii yani bu soruyu erkekler ağlamaz anlamında sormuyor Sa'd ibn Muaz. Yani. Sa'd bin Ubade, Muaz değil. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh. Yani niye ağlıyorsun anlamında değil. Sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan hadis duyuyor. اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ. Ölü, cenaze, arkasından ağlayanların ağlamasıyla eziyet görür, azap görür. Hadisi var. Sahabe bunu duymuş. Bakıyor peygamberimiz ağlıyor. Şimdi dini öğrenmek için sahabe soruyor. Yani dini öğrenmede haya yok. İnsan gelecek, soracak, öğrenecek. Tabii o hadisin tefsiri, yani ölü, ailesinin arkasından ağlayan ailenin ağlamasıyla azap görür hadisinin manası nedir? Diyor ki ilim ehli, eğer bir kimse yaşadığı toplumda biliyorsa ki o toplum ölülerin arkasından ağlar. Yani ağlamak böyle bağrını yırtarak, işte vah ve ilahlar yükselterek, isyan ederek, yaka paşayı olarak bir ağlayış oluyorsa ne yapması lazım o kimsenin? Ailesine vasiyet bırakması lazım. Benim arkamdan ne yapmayın? Ağıt yakmayın. Benim arkamdan yüzünüzü ne yapmayın? Yırtmayın. Elbisenizi ne yapmayın? Parçalamayın. Bir kimse bunu yapmıyorsa ve biliyorsa ki yaşadığı toplum bunu yapacak, yaşadığı ailesi bunu yapacak, o zaman o ölü bu insanların ağlamasıyla ne görür? Azap görür. Ama bir yakınınız ölmüş, ardından gözyaşı döküyorsunuz. Sabrederek. Bunda bir beis yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o çocuk kucağına koyulunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam etkileniyor. Gözleri yaşlarla doluyor, ağlıyor. Sahabe sorunca ma hâzâ, bu nedir ey Allah Resulü deyince diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hâzihi rahmetun. Bu bir nedir? Rahmettir. Demek ki rahmet bir sıfattır. Bu sıfat hangi ismin sıfatıdır? Rahmetli olan bir kimsenin rahmet sıfatıdır. Yani kul eğer rahmetliyse onun rahmet sıfatı olur. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam benim bu ağlamam da o sıfatın neyi bir eseri, bir izi, onun bir sonucu. Cealallahu fi kulubi ibadihi. Allahu Teala diyor bu rahmetini kullarının kalplerine ne yapmıştır? Bırakmıştır. Ve innema yerhamullahu, Allah rahmet eder. Min ibadihi, kullarından kimlere? Erruhama, merhamet edenlere. Merhametli olanlara ancak Allah rahmet eder diyor Allah Resulü. Demek ki merhametli olmak, rahmetle davranmak öyle güzel bir haslet ki, öyle güzel bir davranış ki karşılığında Allah-u Teala'nın neyi var? Rahmeti var. Allah-u Teala'nın karşılığında buna rahmeti var. Buna alimler diyorlar ki, bu hadisten diyorlar ki el ceza min cinsil amel. El ceza'u min cinsil amel. Bu bir kuraldır. Ne demek bu? El ceza'u insanın yapmış olduğu ibadetin karşılığı yapmış olduğu ibadetin türünden olur. Yani sen rahmetliysen, merhametliysen Allah sana neyle muamele eder? Merhametle muamele eder. Hel cezaul ihsani illel ihsan diyor Allah Teala. İhsanın, iyiliğin karşılığı ancak nedir? İyiliktir. Bu hadis-i şerifte innema yerhamullah, Allahu Teala rahmet eder. Burada Allah Resulü ne yapıyor? Bize haber veriyor. Allah Teala bize haber veriyor. Neyi haber veriyor? Allah Teala'nın ne yaptığını? Rahmet ettiğini, merhamet ettiğini. Biz bu haberden Allah-u Teala'nın bir isimlerinden bir ismi ispat edebilir miyiz? Ne ismini ispat edebiliriz? Rahman ve Rahim. Edemeyiz. Biz geçen hafta bir kaide söylemiştik, kural. Ne demiştik? Her isim bir sıfat içerir. Her Allah'ın ismi bir sıfat içerir. Ama her sıfattan bir isim ne yapamayız? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün isimleri nedir? Hüsnadır. Mesela Allah Teala diyor ki sana diyor kelaleden mirasla alakalı bir husus. Bunu sorarlar. İşte özel bir kadın, kadının işte kocası, çocuğu filan ölürse bu kadının bıraktığı mal nasıl paylaştırılır, nasıl olur? Sana bundan sorarlar. Diyor ki ayette قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَةِ De ki Allah size kelale hakkında şimdi fetva veriyor. Şimdi Allah Teala bize bu ayet-i kerimede haber veriyor ki o bize ne yaptı? Fetva verdi. Şimdi biz bu haberden Allah-u Teala'ya müftü ismi çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. Yani Allah-u Teala'nın isimleri bir isim, Allah'ın ismi olabilmesi için muhakkak ne olması lazım? Hüsna ve muhakkak onunla alakalı bir nas olması lazım. Nas yani delil. Kur'an'dan ya da sünnetten bir delil olması lazım. Onun için alimler isim sıfatlarla alakalı konuşurken diyorlar ki isim Allah-u Teala'nın isimleri bahsi nedir? Dar. Dardır. Niye dar? Çünkü sen yani kafana göre ne yapamazsın? Bir sıfata bakarak o sıfattan isim çıkaramazsın. Muhakkak isimle alakalı bir delil olması lazım. Muhakkak isimle alakalı bir delil olması lazım. Ve Allah-u Teala'nın bütün isimleri nedir? Hüsnadır. Allah-u Teala'nın bütün isimleri hüsnadır, mükemmeldir. Eksikten, noksanlıktan münezzehtir. Her bir isim mükemmelliğini ne yapar? İfade eder. Tabi bu diyor ki bu hadisi şerh eden alimler Zeynep'in kızı Umame ufak yaşta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun yanına geliyor, gözyaşı döküyor. Ardından diyorlar bu iyileşti yani ölmedi. Hatta büyüdü, yetişti. Ve Ali radıyallahu anhu ile evlendi diyorlar. Yani Ali radıyallahu anh daha önceden bu Ümame'nin kimiyle evliydi? Teyzesiyle. Bravo. Kim o teyzesi? Fatıma. Bir insan eğer iki hanımla evli olursa hem teyzesini hem yeğenini ne yapamaz? Alamaz. Aynı anda alamaz. Yasak. Bu yasak nerede geliyor? Kur'an'da gelmiyor. Hadislerde geliyor. Yani bir insan hem kızın halasını hem de kızı ne yapamaz? Alamaz. Hem kızı hem de teyzesini ne yapamaz? Alamaz. Ali radıyallahu anh, tabi peygamber nesebi var. Fatıma radıyallahu anh vefat etmiş. Hemen yine peygamber nesebinden, soyundan gelen kimi alıyor? Umame'yi alıyor. Bu tabi sahabe Umame, peygamberimizin torunu radıyallahu anh'a, peygamberimizin de namazda böyle üstüne çıkıp oynayan bir sahabe. Peygamberimiz namazda rüküye giderken yere koyuyor, rüküden kalkıyor, kucağına alıyor. Ali radıyallahu anh da ne yapıyor? Bu bayan, kadın sahabeyle Fatıma'dan sonra evleniyor. İşte demin dersin başında söylediğimiz gibi öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık bizler de ne gibi düşünmeye başladık? Artık batılı gibi düşünmeye başladık. Bu gibi şeyleri duyunca vay böyle içimizden dilimizi sövmesek bile koskoca adam kaç yaşında kızla evlenmiş de şöyle olmuş da böyle olmuş da ama inanın arkadaşlar dünya öyle bir yere gidiyor ki bugün bir haber göndermiş birisi baktım ona diyor ki bir tane vatandaş, yabancı bir vatandaş ama Türk olmuş. Annesine tecavüz etmiş ve annesini öldürmüş Türkiye'de, burada İstanbul'da. Bunu da gördük, bunu da duyduk. Niye? Neden kaynaklanıyor bu? Çünkü yani sen Allah'ın helal kıldığı bir şeyi toplum olarak sanki o böyle çok garipmiş gibi karşılarsan, hayatında bu çıkarsa, hayatında bu uygulanacak olmazsa, bunun doğuracağı belli başlı sonuçlar vardır. Bu sonuçlardan bir tanesi de bu işte. Yani Avrupa'da olduğu gibi artık bizim memlekete de bu ne oldu? Geldi. Maalesef artık kişi annesiyle ki bu kıyamet alameti. Allah Resulü Aleyhisselam hadislerde bunu ne yapıyor? Haber veriyor. Onlar diyor annesiyle ilişkiye girse siz de ne yapacaksınız? Bunu yapacaksınız. Onlara karış karış arşın arşın uyacaksınız. Hadisinin şey bir rivayeti. Sokağın ortasında yaparlarsa zina yapacaksınız anlamında. Bazı rivayetler de var. Demek ki yani bu işin tedavisi böyle insanları eğitmek, okullarda okutmak, psikolojik terapiler yapmak falan değil. Allah-u Teala'nın getirmiş olduğu çözümler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu çözümler neyse onları uygulayacağız. Eğer uygularsak toplum adam gibi yaşayacak. Uygulamazsak artık anne çocuğundan korkar olacak düşünün. Yani anne dünya öyle bir hale gelmiş ki çocuğundan şu an korkar hale gelecek. Şimdi bu haberi okuyan insanlar, kadınlar ne yapacaklar? Ulan bizim çocuk da sapık mı acaba nedir? Yalnız kalmaya bile korkacak insanlar belki. Neden? Toplum oraya gidiyor. Toplum bu şekilde buraya doğru yöneliyor. Allah-u Teala bizlere merhamet eylesin, rahmet eylesin. Evet, bir sonraki bab. Babu kavlillahi teala. İnnallahu ve razzak. Allah razzaktır. Zulkuvve. Kuvvet sahibidir. Elmetin. Metindir. Allah Teala razzaktır. Kuvvet sahibidir ve metindir. Bu ayet-i kerime Zariyat suresi 58. ayet. İmam Bukhari hatırlarsınız. Kimi zaman bab başlığı olarak ayet zikrediyor. Kimi zaman hadis zikrediyor. Bu babta ayet-i kerime zikretmiş. Bu ayeti ayette Allah Teala'nın Allah Teala'nın Rezzak olduğu kuvvet sahibi olduğu ve metin olduğu söyleniyor. Allah nasip ederse inşallah bu ayetin ve bu ayetin altında olan hadisin şerhini önümüzdeki hafta yapacağız. Ama önümüzdeki hafta dersimiz çarşamba değil, perşembe olacak. Zaten perşembeden sonraki cumartesi de hacca gideceğiz. Umre de yapacağız gerçi. Allah nasip ederse. 6 Eylül'de bir hac yolculuğumuz var. Allah nasip ederse bir ay, 30 gün, 33 gün olmayacağız burada. Son dersimizi biz perşembe günü yapacağız önümüzdeki hafta. O dersimizde de Allah bize nasip ederse bu ayet-i kerimeyi ve bu hadis-i şerifi alacağız. Evet. Dersten önce bir kardeşimizin sorusu vardı. Tüp bebekle alakalı caiz mi değil mi diye. İlim ehli diyor ki hani tüp bebek yapmak haddi zatında haram değil. Ancak zaruret olmadan bir insanın bir insana avretini göstermesi caiz değil. Onun için bir kadın velev ki doktor kadın olsa bile çocuğu olması için avret mahallini kadın bir doktora ne yapamaz? Açamaz. Çünkü çocuğun olmaması zaruret değildir. İlim ehli böyle diyor. Yani bir insanın çocuğunun olmaması zaruret değildir. O yüzden diyorlar caiz değil. Tabii bunu bir grup alim diyor. Ama şayet diyor kadının kocası doktorsa ve tüp bebek yapan bir doktorsa, kocası o tüp bebek işlemini yapacaksa o zaman nedir? Caizdir diyorlar. Yani tabii bu ihtimal böyle binde bir. Yani kadının kocası doktor olacak ve o yapacak. Yani buradan da şunu görüyoruz ki yani insanın avretini böyle açması, göstermesi bunlar düşünün. Yani ilim ehli, alimler hangi cihetten bakıyor? Hangi nazarla bakıyorlar? Yani zarureti yoksa sen avretini ne yapamazsın? Gösteremezsin. Şimdi insanların çocuğu olmuyor diyelim. Gidiyorlar hanımını bırakın bayan doktora, erkek doktora muayene ettiriyorlar. Öyle insanlar var. İnanın yani böyle insanlar var. Görüyorsunuz hastanelerde falan. Bir vesileyle bir hastanede erkek bir bayan doktorunun yanına gidip bir şeye imza atması için içeride bir sürü kadın kapalı, çarşaflı. Ondan sonra doktor ondan saçma saçma bir şey soruyor. Bunlar saçma saçma cevap veriyor. Ben oradayım. Ben utandım. Ve bu yani Taksim'de, Levent'te değil yani. Burada Bağcılar'da, Esenyurt'ta, burada buralarda insanlarda artık öyle bir şey olmuş ki adam hanımını gönderiyor hastanedeki, devlet hastanesindeki erkek doktora. Erkek doktor muayene ediyor. Belki çocuğu olmak için. Yani zaruret yok iken bile maalesef bu yapılmakta. Tabii tüp bebek yapılacak olan kişinin eşinden alınması gerekiyor şeyin. Cevaz görenler tarzı. Bazı alimler diyor ki yani çocuk olmuyorsa eğer yapan kişi güvenilir bir kişiyse, yapan kuruluş güvenilir bir kuruluşsa, haberlerde görüyorsunuz bazen çıkıyor. İşte tüp bebek şeyinde, kliniğinde ne deniyor? İşte numuneler karıştı. Numuneler karıştı. Bu ne demek? Bu facia. Yani onun numunesi, bunun numunesiyle karıştı. Böyle bir risk de var. Onun için yani çocuğu olmayan bir insan, çocuğu olmuyorsa eğer, bol bol Allah-u Teala'ya istiğfar eylesin. Alimler böyle diyor. Bol bol istiğfar eylesin. Nuh Aleyhisselam Nuh suresinde diyor ki, onlara dedim ki, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Dedim ki onlara, Rabbinize bol bol istiğfar edin. Yani bir insan günde yüzlerce estağfurullah demesi lazım. Çocuğu olmuyorsa eğer. Estağfurullah, estağfurullah. Diyor ki Nuh Aleyhisselam, dedim ki onlara, Rabbinize istiğfar edin. İnnehu kâne gaffâra. Zira o günahları affeder, örten başlayandır. Yursilis semaa aleykum midrara. Gökteki yağmuru size bol bol gönderendir, verendir. Ve yumdidkum bi emvalin ve benin. Sizi mallarla ve çocuklarla ne yapar? Destekler. Yani istiğfar edin. Yağmuru yağdırsın diyor. Ve size mallarla ve çocuklarla ne yapsın? Destek versin. Bir insan eğer rızkından sıkıntı yaşıyorsa, televizyonlarda, radyoda şeyler var. Hocalar var. İşte diyor az sonra şeyin işte fakirliğin şeyi, doğası. Ne bileyim şunun doğası. Özel böyle bir dua yok. Yani tabi sünnette olan bazı dualar var. Bir insan rızık sıkıntısı yaşıyorsa bol bol istiğfar eylesin. Çocuğu olmuyorsa bol bol istiğfar eylesin. Görecek ki, hatta bir alimden anlatıyorlar. Gelmiş birisi diyor ki çocuğum olmuyor. Diyor ki şeyi çoğalt. İstiğfarı çoğalt. Adam işte geliyor belli bir süre sonra. Diyor ki müjdeler olsun. Diyor çocuk olmuyordu. Elhamdülillah şu an çocuk bekliyoruz. Yani istiğfar bu işin Allah'ın izniyle ilacı, Allah'ın izniyle tedavisi. Evet, subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Pazar günü inşallah hepinizi bu derste bekliyoruz.